şöyle aslında. Bizlerin travmayı yorumlayış biçimi dahi aslında bir kısmı diyelim kültürümüzle çok ilişkili. Yani örneğin kol kırılır yen içinde kalır. Bu kavram bizim aslında kültürümüzün de bir getirisi. Biz travma doğuran bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Ancak kol kırılır yen içinde kalırsa o zaman o travma açığa çıkmaz ve iyileşemez bir hale gelir. O yüzden öncelikle biz kültürel inançları da çalışıyoruz. Yani travmaya çalışmak demek her toplumda farklı kültürel inanç var. Kültürel inancı da çalışmak demek. David Hinton'un protokolünde de aslında kültüre adapte edilmiş bir manuel aslında tasarlıyor. Her kültüre ayrı ayrı bir adaptasyon sağlanıyor. Bu Türk kültürü için ayrı olabilir, Almanlar için ayrı olabilir, İtalyanlar için ayrı, Mısırlılar için ayrı ve gerçekten aslında her kültüre de adapte edilen bir manuelden bahsediyoruz. Ben de bunun aslında Türk kültürüne adaptasyonunu ve uygulamasını gerçekleştirdim.
Gerçekten hani bizim ilgi alanımız olmadığı için ne bence önemini anlayabiliyoruz ne de çalışma stilini, tarzını, ama söylediğiniz şeyler, özellikle örnek verdiğiniz kol kırılır yeni içinde kalır. Bu gerçekten travmanın bizim kültürümüzde gerçekten nasıl olduğunu tamamen anlatır durumda ve şöyle anlattığınızda bakıyorum ki evet ya, böyle olmaması gerekiyor ama böyle oluyor maalesef kültürümüzde. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını dilerim. Çok değerli ve güçlü işler yapıyorsunuz aslında. Gerçekten tam anlamıyla güçlü demek iyi olur, tam yerinde olur.
Çok teşekkür ediyorum.
Klinik psikolog Şule Nur Orhan bizimle birlikte. World Humanity Life'da gönüllü olarak çalışıyor kendisi. Hoş geldiniz Şule Hanım.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz, katıldığınız için, zamanınızı ayırdığınız için bizlere.
Aynen Beledi. Podcast.
Psikolog olarak sizinle konuşuyoruz ama aslında sahada şu an depremle ilgili olan bölümde, sahada birlikte organize bir şekilde çalıştığınız yer World Humanity Life. World Humanity Life bir STK. Bu STK sahada şu an neler yapıyor? Ne zaman kuruldu? Kim tarafından kuruldu? Yani bunları bize kısaca böyle bir World Humanity Life nedir? Ne yapar diye açıklar mısınız?
Tabii. World Humanity Life, diğer adıyla Dünya İnsan Dayanışma Derneği. Kar amacı gütmeyen aslında sivil toplum kurumu. Afet platformu kurucu üyelerinden. Aslında barışçıl bir insanlık amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf, politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle yoksulluk olabilir, hastalık olabilir, açlık, savaş ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, acılarını azaltmaya, şiddetin her türünü önlemeye ve özellikle bu önemli bir kısmı dezavantajlı bölgelerde eğitim ve hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. WHR'ın akademi bölümü var. Uluslararası travma programımız var. Ve uluslararası ilişki ve aile programımız var. Ben ilişki ve aile program koordinatörlerinden biriyim. Neler yapıyor WHR? Çok kısa ondan bahsedecek olursam, biraz önce bahsettiğim dezavantajlı bölgelerde aslında okullar açıyoruz. Bu okullar bizim merkezimiz gibi düşünün. Açtığımız okulları daha sonra milli eğitime devrediyoruz. Ama o okulları açtığımız bölgeleri şu şekilde seçiyoruz. Örneğin kız çocukların okula gönderilmesi için çalışmalar, istismara önleyici çalışmalar, özellikle ebeveynlerle beraber yaptığımız ve travma odaklı çalışmalar sürdürüyoruz. Bunu yaparken kırsaldaki bölgeleri, eğitimin ulaşmadığı bölgeleri seçiyoruz ve oradaki toplumu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yani yaptığımız şey, gezici psikologlarımız var, yani gezici köy ekiplerimiz var. O bölgede o okul inşaatıyla beraber aslında ruhsal bir gelişim, eğitime dair yeni bir bakış açısı geliştirmeye çalışarak çocuk haklarını aslında vurguladığımız bazı çalışmalar yürütüyoruz diyebilirim. Bunun dışında dediğim gibi akademi kısmımız var. Akademi kısmımızda da çok çok değerli hocalarımızın yer aldığı atölyelerimiz düzenleniyor. Temel düzey ve klinik düzey olmak üzere, bir de uluslararası düzey olmak üzere modüllerimiz mevcut. Klinik düzeyde sadece klinik psikologlar yer alabiliyor. Aynı psikiyatristler yer alabiliyor. Uluslararası düzeyde uluslararası katılım sağlayan hocalarımız mevcut. Yine onlara öğrenciler katılabiliyor. Temel düzeyde herkese açık. Herkesin kendini geliştirebileceği aslında atölyeler. Yine burada biz burs olanağı sağlıyoruz. Özellikle saha çalışanlarını, kırsaldaki çalışanlara, psikologlara, öğretmenlere destek sağlayarak aslında onların da gelişmesi için alan tanıyor oluyoruz. Bunun dışında yani WHR'ın belli projeleri var, öyle söyleyebilirim. Bir de UTÖMER dediğimiz Uluslararası Travma Önleme Merkezlerimiz var. Şu anda ilki Adana'da açıldı, ikincisi İstanbul'da. Şu an Van için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da aslında ücretsiz, bazen de çok düşük ücretli psikolojik aslında uzmanlarımız bölgelerde destek sağlıyor. Ayrıca da yurt dışı projelerimiz de mevcut diyebilirim.
Yani şöyle diyebilir miyiz? World Women Relive aslında her kesimden desteğe ihtiyacı olan, desteğe vermek isteyen ya da akademik anlamda bilgi almak isteyen, eğitim almak isteyen insanlar olsun, herkese bir şekilde dokunabilecek bir kapısı var diyebilir miyiz?
Kesinlikle bir okul gibi düşünün. Her anlamda yani bu illa bir eğitim almak zorunda değil ama sahada da öğrenebileceği çok şey oluyor. Yani hem kendinizde beslediğiniz bir alan hem de yani eğitimlerimizle de aslında bunu sağlayabiliyoruz.
Evet, çok değerli ve kıymetli eğitimler ve akademik aslında projeler bu söyledikleriniz. Bunun içinde uluslararası yardımlarınız, desteklerinizden bahsettiniz. Bu desteklerin içinde mesela şu an depremle ilgili konuşuyoruz. Bu depremde gördüğünüz fark mesela özellikle Hatay'da. Zaten ilk indiğiniz yer sizin World Human Relief olarak ilk indiğiniz yer Hatay oldu. Hatay'da çokça biz sosyal medyada işte mültecilerle ilgili ya da sığınmacılarla ilgili ya da farklı ırktan insanlarla ilgili çatışmalar gördük ve insanların birbirlerine karşı söylemlerini, işte o kaosu gördük. Bununla ilgili psikolog olarak ve orada sahada bulunan kişi olarak söyleminiz var mıdır acaba?
Bu çok önemli bir konu. Şöyle söyleyebilirim aslında. Sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili aslında onların da adalete erişimi, ihtiyaçlara erişimini sağlıyoruz ve bunu yaparken yine bizim temel hedeflerimizden biri olan din, dil, ırk ayırt etmeksizin sadece insan olarak aslında ele alıyoruz ve bakıyoruz. Örneğin şu anda bir karmaşa varsa orada çadır kentler arasında olabilir. Onlar o sosyal uyumu sağlamaları için de psikolog ekiplerimiz aslında epey çalışmalar sürdürüyorlar diyebilirim.
Mesela çadırlar arasında hani bu insanlar evet komşuydu zaten. Hani Türkiye'de şu an olan var olan bu isteme istememe mevzusuna çok girmeyeceğim ama Hatay'da zaten hani hali hazırda bir var olan isteyip istememe mevzusu komşularıydı. Evet ama belki çok görüşmüyorlardı, anlaşmıyorlardı ama şu an bir çadır kentte yaşıyorlar bu insanların hepsi bir arada. Hani burada sahada durum ne yani? Hani hepsi karışık bir şekilde hani bir bölgede mi kalıyorlar yoksa bunun bir ayrımı ya da bir iletişim problemi hani ya da bir psikolojik etkisi bunların hani birbirlerine karşı komşuluk ilişkileriyle alakalı söyleyebileceğiniz bir şey var mı acaba? Yani ya gözlemleriniz.
Ben Hatay'ı ben yani böyle görmeyi hiç istemezdim, önce onu dile getireyim. Hatay böyle bütün medeniyetlerin sanki bir arada olduğu çok kültürlü bir yer. O yüzden insanların bir kısmı gerçekten bu anlamda çok misafirperver ve kucak açmış durumda. Ama elbette ki bu afetin yarattığı öfke bazı çatışmalara sebep oluyor. Bu da çok aslında keşke olmaması gereken ama tahmin edebileceğiniz gibi beklenen de bir durum. Yani bu illaki başka işte mültecilerle olmak zorunda değil, komşusuyla da oluyor, mültecilerle de yaşanıyor. Böyle bir durumda aslında yine bahsettiğimiz sosyal uyumu sağlama, insani yardımın eşit şekilde ulaşması, sağlık hizmetinin, adaletin ihtiyacının eşit şekilde ulaşması için bizim ekiplerimiz çaba sarf ediyor. Çok kolay bir konu değil maalesef hani bu konu üzerinde çalışmak açıkçası. Evet. Çünkü şu anda aslında herkes neredeyse benzer durumlarda. Ama yine de çatışmalar sadece mülteciler üzerinden değil, oradan da devam ediyor. Ama bazı başka çatışmalar da aslında gözlemledim diye söyleyebilirim. Ama şeyi söyleyebilirim çok kısa. Gerçekten Hatay böyle medeniyetleri bir arada toplamış, çok kültürlü, çok kapsayıcı, çok farklı. Ben ilk kez Hatay'a gittim.
Ev olan aslında bir yer.
Kesinlikle, kesinlikle. Bence bu anlamda çok kıymetli. Biz sadece insanlara bunu tekrardan hatırlatıyoruz. Yani o yaptığımız aslında belki de o sosyal uyumu arttırmak adına o güzel, o kültürel birliği onu hatırlatıyoruz diyebilirim. Tam da belki ihtiyaçları olan şey de onu hatırlamak. Ayten Zara bizim STK'mızın kurucusu. Kendisi annesi gibi de adlandırabilirim.
Ben burada biraz araya gireceğim. Çünkü sizi yani açıkçası ben sizin nasıl farkınıza vardım? Yani deprem olduktan sonra, o bu felaket başımızdan geçtikten sonra dedim ki bunun psikoloji tarafıyla da konuşulması gerekiyor. Ama ben bunu hani kimle, nasıl, hani uzmanlarıyla nasıl konuşabilirim gibi bir araştırmaya girdim ben. Daha sonrasında World Human Life'ı görünce ve içeriğini araştırınca Ayten Hanım'ı, zaten ben Ayten Hanım'ı takip ediyormuşum Instagram'dan ve hani o yaptığı çalışmaları falan zaten beğeniyormuşum takibi, ama bilmiyordum hani böyle bir STK olduğunu. Sonra içeriğine baktığım zaman gerçekten çok samimi, gerçekten yardım için insani bir STK olduğunu anladım ve dedim ki evet, bu yani ben ne olursa olsun hani bu STK'dan biriyle görüşüp iletişim haline geçip hani onunla birlikte hani bu psikoloji konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü psikoloji alanına daha yoğun bir şekilde dediğiniz gibi yönelen bir STK kendisi ve gerçekten hepinizin emeğine sağlık. Ayten Hanım'ın zaten annesi, dediğiniz gibi bu projenin annesi olduğu için ona da çok teşekkür ediyorum. Bütün halk adına diyeyim, bütün hepimiz adına, çünkü gerçekten hani bugün Hatay'a dokunuyorsunuz siz, yarın belki İstanbul'da olacak, İstanbul'a dokunacaksınız, bana dokunacaksınız, benim yakınıma dokunacaksınız. Bunu herkes böyle düşünmesi gerekiyor bence.
Çok çok güzel. Belki çok kısa şeyi de söyleyebilirim. Aslında yani psikologlardan oluşan bir ekipten bahsediyoruz ama çok kucak açan da bir STK'yız aslında. Birçok alanda mühendis de var, mimar var, oyuncular var, avukatlarımız var. Yani kendi içinde de diğer meslek gruplarından da birçok kişi mevcut, öyle söyleyebilirim. Yani sadece psikologlardan oluşmuyor. Sadece bizim bir akademi tarafımız var. Onu birazdan WHR'ın akademi kısmından bahsediyor olurum. Orada biz evet Ayten Hoca da, Ayten Zara da Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji doçenti. Bu sebeple tabii ki hani psikoloji alanında uzmanların yer aldığı bir gönüllü ekibimiz mevcut. Öyle söyleyebilirim. Kendisinin aslında genel olarak böyle bir nasıl söyleyeyim, hayata dair şöyle bir, yani hatta mesleğe dair diyeyim, şöyle bir bakışı var. Ben de kendisiyle sahada tanıştım. Muğla yangınlarında aslında tanışma fırsatımız oldu ve ardından ben de WHR'ın bir gönüllüsü olarak devam ettim. Muğla yangınlarında da bölge koordinatörlüğü yaptım. O zaman şey söylediğini hatırlıyorum. Yani sadece ofis psikoloğu olmayın. Yani o zaman insanlarla gerçek teması kuramazsınız ve kırsaldaki insanlar hiçbir zaman ofise gelemeyecekler. Ve bence bu çok kıymetli. İnsan sahada yer alırken çok böyle acıyla temas ediyor bir yandan, ama bir yandan da kendi yaralarını da iyileştiriyor diyebilirim. Çünkü gerçeklikle temas ediyorsunuz. Gerçekliğe, gerçekten belki dediğim, onun da dediği gibi ofise hiçbir zaman uğrayamayacak oradaki insanlara, aslında onların hayatlarına dokunuyorsunuz. Bunun çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Belki de bana ve meslektaşlarıma öğrettiği en kıymetli şeylerden biri bu.
Zaten Ayten Hanım'ın dediğiniz gibi yani hem size verdiği öğütten mi diyeyim, hayat dersinden mi diyeyim, hani ondan da o kadar açık belli ki yani kendisinin de hayata bakış açısı sadece insani yönden ve gerçekten hani ulaşılamayana ulaşmak adına hakkını verene yani hakkını arayana hakkını vermek adına kurulmuş bir hayat düzeni olduğunu görüyorum ben. Ve sizin de bunu kabul etmeniz ve evet deyip bölgelere gitmeniz, ekstra çaba sarf etmeniz. Ben kendim biliyorum yani bu görüşmeyi yapana kadar özellikle bir aydır falan Hatay'da deprem bölgesinde insanlara destek oluşunuzla, psikoloji konusunda ayağa kaldırmaya çalışmanızla, çabanızla ve desteğinize minnettarım. Biraz da bundan bahsedelim mi? Hatay'da yani biz sürekli konuşuyorduk, siz sürekli o bölgedesiniz zaten, oranın koordine müdür, koordine ediyorsunuz oradaki sahayı, koordine ediyorsunuz sanırsam, doğru mu?
Saha koordinatörlerinden biriyim şu anda.
Evet, ve çok yakın temasta bulunan psikologlardan birisiniz. Sahada WHR ne yapıyor? Yani nasıl bir sistemle, nasıl bir şeyle ilk günden beri ilerliyor?
Biz aslında depremin ikinci günü Hatay'a ulaştık. Ve ardından tabii çok ciddi bir kaos söz konusuydu. Yani büyük bir yıkım. Belki şey de söyleyebilirim. Gerçekten hepimizi yasa boğan en büyük afeti aslında biz de hem orada olarak tanık olduk aslında. WHR'ın ilk yaptığı, şimdi şöyle söyleyebilirim. Afet dönemlerinde birkaç evre vardır ve o evrelere göre hareket edilmesi gerekir. Birinci basamakta akut dönem dediğimiz bir dönem var. Burada aslında biz insani yardımı sağlarız. İnsani yardım demek temel barınma, hijyen, gıda ihtiyaçlarının karşılanıyor olması. Yani bu sırada aslında insanlara psikolojik bir müdahale değil, önce insani yardım yapılıyor olması gerekiyor. O yüzden biz depremin ikinci günü Hatay'a ulaştık. Hatay Expo Depo'da diğer STK'larla beraber aslında el ele vererek önce insani yardım kısmına odaklandık. Bu da şu demek, işte çadır, hijyen, işte kıyafet, ayakkabı, aklınıza gelebilecek her şeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak demek. Ama bahsettiğim gibi afet çok büyük, ihtiyaçlar çok fazla ve bunu bir STK tek başına yapamaz. Bu yüzden orada büyük bir dayanışma içerisinde, diğer STK'larla işbirliği içerisinde kesinlikle bu şekilde ilerledik. O dayanışma çok umut verici. Yani o kadar yasın içinde o dayanışmanın böyle size karşıdan baktığınızda eminim ki bir umut hissettirir. Çünkü 400-500 kişiden oluşan, bazıları böyle üniversite öğrencileri, 19-20-21 yaşlarında. Ama baksanız bazıları 50 yaşında. Hani herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Koli, tasnif, ulaştırma, insanlar araçlarıyla gelmiş, bunların ulaştırılması gibi. Burada WHR'ın aslında...
Her yaştan, her seviyeden insan diyebiliriz yani. Orada bulundu o zaman. Ve kesinlikle. Hala da sanıyorum.
Kesinlikle. O kısmına değineceğim. Aslında şöyle diyebiliriz. WHR'ın oradaki görevi, yani insani yardım alanında birçok temel etik ve ahlaki kural var. Aslında biz yardım etmek değil de destek olmak, yani dayanışma kavramıyla aslında hareket ediyoruz. Çünkü yardım insanı mağdur konumuna, kurban rolüne getiriyor. Yani yardım dediğimiz şey çok dikey bir ilişkiyle ilerliyor ama dayanışma çok yatay bir ilişkiyle ilerliyor. Bu yüzden diğer STK'larda bizi ayıran kısım saha ekiplerimizin olması ve zaten afeti karşı deneyimi, tecrübesi olan insanların yer alması. Örneğin buradaki o insani yardımı ulaştırırken her araca aslında bir ya da iki psikolog arkadaşımızla beraber desteklerin ulaştırılması büyük bir önem arz ediyordu. Bunun sebebi de aslında konu sadece orada bir şeyi ulaştırmak değil, onu nasıl ulaştırdığınız da çok önemli. İşte belki görmüşsünüzdür hem sosyal medyadan, işte kamyondan insanların kafalarına bir şeyler fırlatanlar. kapısının önüne bırakıp kaçanlar.
Kenarlarına bırakıp oraları böyle dağınık dağınık bırakıp kaçanlar. Yani şöyle söyleyeyim, onları biz görünce yani sosyal medyadan dediğiniz gibi görünce şey dedik. Ya bunu o durumda olan insan kendine yedirip hani gururuna yedirip hani o şeyi yaparak almak istemez. Yani hani bunu düşünemiyor musunuz? Yani yukarıdan fırlatma. Yani bu insanlar bir gün öncesinde evinde yani bunların hiçbirine ihtiyacı olmayan insanlardı.
Çok doğru.
Yani bir gecede bu oldu ve bunları gerçekten hassasiyetini anlayarak ve kavrayarak ileri hareket etmek lazım ve dediğiniz gibi gerçekten psikologlarla birlikte hareket edilmesi, destek verilmesi çok çok daha önemli. Evet.
Çok çok doğru. Aynı şeyi aslında biz de savunduk. Çünkü travma sonrası hissedilen yoğun bir çaresizlik duygusu var. Öfke var, hüzün var, yas var. Yani bunu yaşayan insanlara, ihtiyaç sahiplerine aslında destekleri nasıl ulaştırdığınız ve onların duygusunu o anda nasıl eşlik ettiğiniz, o anda ya da o esnada ortaya çıkabilecek krizi, ihtiyaç sahipleri arasındaki hatta adaleti, barışı nasıl kontrol ederek yönettiğiniz önemli. İşte komşum çok aldı ben almadım gibi mesela. Evet. Çünkü bunlar da krize neden oluyor. O yüzden psikolog ekiplerimizle beraber sahada olmak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak bu anlamda müthiş bir fayda sağladı. Ve biz aslında bu ilkelerle biraz da oradaydık. Yani insani yardım kısmında dahi ekiplerimizin yer alması, illa psikologlar demeyeyim bu arada. Çünkü bizim ekiplerimiz sahaya çıkmadan önce bir eğitim alıyorlar, yoğun bir eğitim alıyorlar. Yani orada neyle karşılaşabileceklerine dair ve haftada bir rotasyonla ekipler aslında bölgelere ulaşıyor. Her ekip döndükten sonra bir sonraki ekibe oryantasyon veriyor. Yani o an, çünkü afet sonrası bir günde dahi birçok şey değişebiliyor. Ve bu anlamda işte bu hafta bunlar çalışıldı, bunlar yapıldı. Bir sonraki hafta için ihtiyaçlar bunlar. Süreç böyle ilerliyor. Yani bir oryantasyon da alıp kişiler sahaya öyle gidiyorlar. Ve döndükten sonra da oradaki o sağaltımın sağlanması için ayrıca da süpervizyon desteği sağlanıyor. Yani bu çok kıymetli.
Peki yani süpervizyon desteği nasıl oluyor?
Duygu paylaşımı, oradaki aslında bir kişi örneğin çok yoğun bir ağır bir travma belirtisi gösteriyor. Ancak biz akut dönemde buna bir müdahale yapamıyoruz. Çünkü aslında bunlar doğal tepkiler. Çünkü yaşanan şey çok ağır, çok anormal. Bu anormal olay karşısında bazen bizler normal tepkiler verebiliriz. Uyuyamamak, eskisi kadar işte şok etkisi, yakınlarına dair konuşamamak.
Evet, hatta yakınlarımıza da ekstrem bir tepkiler verip hani onlarla birlikte iletişim kuramamak da kesinlikle hani bunun içerisinde oluyor. Uyuyamamak dediğiniz gibi, o stresle yemek yiyememek, belki su içememek, hani o düşünceyle ve yaşananla birlikte. Evet, hani biz bunların hepsini yani hemen hemen siz sahada zaten birebir gördünüz. Biz de yani düşünün sahada ne kadarmış ki, biz de buraya kadar hissettik. Yani burada internetin başında bile hani bunları çok çok hissettik ve gördük.
Kesinlikle. Tabii bu da aslında ikinci bir travmadan bahsediyoruz bu bahsettiğimizde. Yani İstanbul'da ya da diğer illerdeki insanların da bu acıyı, oradaki yası hissetmeleri ve buna karşı bazı semptomlar, belirtiler göstermeleri aslında direkt etkilenenler değil de dolaylı yoldan etkilenenler, yani ikinci travmatizasyona da sebep olabiliyor. Aslında bahsettiğimiz tepkiler bizim fiziksel, duygusal, zihinsel, davranışsal, yani sosyal tepkilerden bahsediyoruz. Eğer bunlarla ilgili böyle daha ağır belirtiler varsa eğer, bunu süpervizyondaki hocalarla paylaşıp, akademisyenlerle paylaşıp sonrasında nasıl bir yol izleneceğine dair hem bilgilendirme hem de kendi kişiler hem de kendi hissettikleri duygulara dair paylaşımlar ve yine de iyileştirebilmek için, yani süreci de daha, yani ekip gönüllüleri, oradaki çalışmaları iyileştirebilmek için öneriler, bunların konuşulduğu haftalık süpervizyonlarımız yapılıyor. Bunlara biz çok önem veriyoruz. Yani
gibi. Evet, doğru, evet. Seans yapılıyor.
Grup müdahalesi gibi düşünebilirsiniz ve her hafta yapılıyor. Yani bizim ekiplerimizin hepsi sahaya aslında eğitim alarak gelmiş oluyorlar ve bu büyük bir avantaj.
Evet, gerçekten çok büyük bir avantaj ve gerçekten en çok eksikliğini hissettiğimiz şey de, yani orada yardıma gidenlerde en çok eksikliğini hissettiğimiz ve duyduğumuz şey de buydu aslında. Plansızlık, bilgisizlik. Yani evet, çok kişi gitti ama birçoğu oraya gidip o bilgisizlikten ya da plansızlıktan ya da birçok dediğiniz hani o eğitimi alamama, hani sonuçta sahaya gidip bir afet bölgesine gidip orada yardım etmek gerçekten eğitim gerektiren ve gerçekten ve sağlam psikoloji, hani bunun eğitimini almış ve bunu bilerek gidiyor olmak gerekiyor. Şimdi biz herkes, her şehirden herkes, arabası olan, gitmeye çalışan, hani gitmeye fırsatı olan herkes kalktı gitti. Ve o orada da bir şey yaratmış olabilir, oldu deniyor. Ben bunları da hani konuşuldu, duyduk. Ve gerçekten hani bunlar da bir kargaşa oluyor. Sizin yaptığınız gibi bütün STK'lar da hani bu şekilde planlı eğitimli bir şekilde yapsaydı gerçekten büyük etkisini gördük. Ve sizin de gördüğünüz etkiler vardır zaten. Hani onları sizden dinleyeceğiz. Bir size özel bir soru sormak istiyorum. Çünkü çocuk travmasına yönelik özellikle çalıştığınız için siz kendiniz oradaki deprem bölgesindeki çocuklarda deprem travmasını nasıl gördünüz? Yani orada birkaç gözleminizi paylaşıp buna nazaran çocuk deprem travmasını nasıl atlatır ve nasıl daha sonrasında yaşar, devam ettirir? Bundan bahsedebilir miyiz?
Tabii. Belki önce kısaca hani o gönüllülerin o hani koordinasyonsuz bir şekilde gelişiyle ilgili kısaca bir şey söylemekte de fayda var. Bunu bu sıra her yerde söylüyoruz. Şöyle söyleyebilirim, afetin bir balayı dönemi oluyor. Yani çok ilgi çeken insanların belki farkında olmadan, yani aslında gelen herkes oraya destek olmak amacıyla geliyor ve güzel niyetlerle geliyor ama bazen sizin de bahsettiğiniz kargaşa, kaosa neden olabiliyor. Afetin ilk günlerinde müthiş bir talep varken maalesef şu an talep gittikçe azaldı. İşte biz o yüzden biraz balayı döneminden bu sıra çokça bahsediyoruz. Belki bunu buradan duyurmak da bu anlamda faydalı olacaktır. Asıl şimdi gönüllülere çok ihtiyaç var. Çünkü bizim hedefimiz burayı unutturmamak. Yani orada şu anda hem insani yardım çalışmalarımız hala devam ediyor. Yani daha sıfır noktasındayız. Akut dönemdeyiz.
Şu an aslında en çok gönüllünün gitmesi gereken zaman. Hani ilk zamanlarda kimse yardım edemedi. Yani eşyası olan, hani o enkaz altından çıkarabilecek bilgisi ve deneyimi olanlar ancak yardım edebildi. Ama şu an oradaki insanlara gerçekten gönüllülerin hani yemek yapmak olsun, dağıtmak olsun, bilmiyorum, aklıma hani gelmeyecek şu an bir sürü iş var. Hani STK'larla birlikte olsun, oradaki gönüllülerle veya devlet kurumlarıyla, kuruluşlarıyla birlikte olsun. O kadar çok yapılacak şey de, evet, sürekli bize de geliyor. Sürekli söyleniyor. Şu an lazım gönüllü. Peki ben mesela şu an size World Human Life'a gönüllü olmak istiyorum. Nasıl destek olabilirim sizin yaptığınız işlere? Bu STK bünyesinde size nasıl başvurabilirim? Nasıl geleceğim? Sizin ekibinize katılacağım, eğitiminizi alacağım. Hani bunun hakkında o zaman bir bilgi verelim, bilgilendirme olsun.
Harika olur gerçekten. Şöyle, bizim şu anda başvurularımız, zaman zaman başvuru linklerimiz oluyor. 3 tane çalışma yapıyoruz. Aslında insani yardım kısmını bahsettim. Sonrasında şu an yine başlayan psikososyal, orta vade dediğimiz. Şimdi bir piramit düşünün, en altındayız. En alta akut dönem. Akut dönemde kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Orta vadede psikososyal destek, grup aktarımları, psikoeğitimler sağlıyoruz kişilere. İşte burada aslında örneğin işte çocuklara deprem sürecini orada nasıl anlatmalıyız, aileler onlara nasıl aktarmalı, çadır kentlerde biliyorsunuz ki maalesef sınırlar çok fazla yok. Yani deprem sonrasında zaten olmaz. Bu yüzden istismara açık bir ortam. Nasıl koruyabiliriz orada kendimizi ve çocuklarımızı? Bunlara dair çalışmalar yapıyoruz.
Yani hiç aklımıza gelmiyor bu bizim. Yani sizin özel olarak bilip bunun üzerine araştırmalar ve görüşmeler yaptığınız için, bildiğiniz için, yani o psikolojiyi ve o ortamı. Ben mesela ilk defa sizden duydum, hani o sınırların olmaması ve bunun bir şekilde suistimal edilebilmesi, yani çocuklarda olsun veya diğer bireylerde olsun, çok çok güzel bir eğitim olur. Eğer ben de şu an çok şey yaptım, bundan sonra size bir gönüllü olarak yazacağım ve diyeceğim hani bu eğitimler zaman olursa, yani İstanbul'dan hani çıkamayacak durumda olsam bile İstanbul'dan yardımımız mutlaka ki vardır, doğru mu? Yani buradan yardım edebileceğimiz bir şeyler ya da herhangi bir şehirden bir şekilde vardır bir şeyler, doğru mu? Düşünüyorum.
Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Tam sizin de sorunuza geleceğim. Tabii ki burada da buradan da yapılabilecek birçok şey var. Yeter ki gönüllülük esası olsun. Şimdi bizim şöyle devam ediyor. Önce şeyi bahsedeyim. Hani nasıl gönüllü olabiliriz? 3 tane şu an çalışmamız var. İnsani yardım, Hatay depomuzdan bahsettim. Orta vadede psikologların aslında sadece psikologların değil birçok alandan kişinin işte PDR uzmanları olabilir, sosyal hizmet çalışanları olabilir, sosyologlar olabilir. Onların da katıldığı, hatta sanat terapileri yapıyoruz, sanatçılarımızdan destek alıyoruz. Onların da katıldığı psikososyal çalışmalarımız var. Bunu Aile Bakanlığı ile beraber sürdürüyoruz. Üçüncü stepte de, üçüncü artık uzun vadede de, daha o kısma geçmedik, daha erken. Orada da travma odaklı çalışmalar, yani ağır travma belirtileri yaşayan kişilere artık gerçekten müdahaleler, klinik psikologlar ve psikiyatristlerimizle beraber müdahaleler yapıyoruz. Şimdi 3 çalışmamıza şöyle başvuru yapılabilir. İnsani yardım kısmına herkes başvurabilir. Mesleği önemli değil. 18 yaşının üstündeki herkes bizim insani yardım kısmımıza gönüllü olarak başvurabilir. Başvuruların ardından online olarak Zoom üzerinden eğitimleri tamamlıyorlar ve ardından bir hafta belirliyorlar kendilerine. Birer haftayla aslında sahaya ulaşıyorlar. Sahaya gelen gönüllülerimizden hep şunu duyuyorum: bir daha geri geleceğiz. Ve gerçekten 2 kez karşılaştım, 3 kez karşılaştım.
Çok güzel bir şey, yani hani sizin planlamanızla, sizin oradaki, yani aslında evet gönüllüler ama siz STK olarak, yani ana STK olarak gönüllüleri nasıl orada koordine edip nasıl planlı bir şekilde bir şeyler yaptırabiliyorsunuz ki hani o insanlara da yeterli gelip ben bir daha geleceğim ya, bir daha yapacağım. Çünkü biliyorsunuz hani bazı programlar olur, planlamalar olur, çağrılır, insanlar gider oraya. Sonra der ki hani ben niye geldim? Çok kargaşa bir kaos olur, o plansızlık zaten aşikar belli olur. Sonra insanlar der ki ben niye geldim buraya? Yani gönüllülük de olsa hani bu insanlar zaten kendilerine faydası yok. Ben neden geliyorum, ben neden şey yapıyorum? Ama şimdi bu sözü duyulması, bu sözün size geri dönüş olarak gelmesi bence çok kıymetli. Yani özellikle gönüllüler tarafından geri dönüş olması. Hani ilk defa size katılan birinin.
Kesinlikle öyle. Bu arada müthiş bir bağ ve dayanışma da var. Onu da söylemem gerek. Yani o da bence çok destekleyici oluyor. Ama şunu da belirteyim. Şartlar çok ağır. Yani biz de ilk gün gittiğimizde, yani depremzedelerle aynı şartları, aynı imkanlarla beraber oluyoruz. Öyle söyleyebilirim. Yani şu an biraz daha, tabii gün geçtikçe biraz daha, yani bu biraz gerçekten çok az şartların düzelmesiyle ilerliyor. O yüzden biraz da o dayanıklılık da gerekiyor açıkçası. Yani oradaki şartlar, işte konaklama olsun veya diğer konularla ilgili çok kısıtlı imkanlar. Çünkü afet bölgesine gidiyoruz ve aslında ona da hazırlıklı gidiyor olmamız lazım. İşte orada da bizim o eğitimlerimiz, oryantasyonlarımız, süpervizyonlarımız da zaten hepsi açıklanıyor ve kişiler buna hazırlıklı bir halde geliyor. Yapamayacaksa yapamıyorum da aslında vurgulamış oluyoruz. Yani eğer WHR'ın Instagram hesabındaki duyurularımız var, duyuruları takip ederlerse oradan herkes aslında ulaşabilir, linklerimizi doldurabilir.
Bırakırım, hani Instagram hesabını da sadece şey yapılıyor, doğru mu, aktif olarak paylaşımlar, evet, yapılıyor. Ben linkini de bırakırım, gitmek isteyenler olursa, eğer bir göz atmak isteyenler olursa. Ben takip ediyorum hani Ayten Hoca'dan dolayı, Ayten Hanım'dan dolayı. Gerçekten çok keyifli videolar da paylaşıyorsunuz hani o sırada. Hani insana umut verecek şeyler oluyor gerçekten.
Teşekkür ederiz. Yani evet, bir gerçekten çok zor bir süreç ama onun içinde de bir nebze yolumuzun kesiştiği insanlar da gerçekten umut verici, öyle söyleyebilirim.
Evet, zaten bu zamanları böyle böyle atlatmayacak mıyız? Yani birbirimize umut vererek, destek olarak, ayağa kaldırmaya çalışarak. Başka da zaten yapacak bir şeyimiz olmuyor. Yani bir yerden tutalım da hep birlikte. Yani ya gönüllü olarak ya bir şekilde etkimizi göstererek oraya. Daha çabuk inşallah ayağa kalkacağız diyelim.
Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.